Ayrım 62.
Sayfa 331. Bakanlar Komitesi kararların yerine getirilmesi işlevinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından da önemli ölçüde desteklenmektedir. Meclisin bu denetim yetkisini kullanmaya başlaması 1993 yılında 485 sayılı direktifi doğrultusunda olmuştur. Bu direktif uyarınca meclis İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu'nu üye devletlerde insan haklarının durumunu, AİHM kararlarının yerine getirilmesi de buraya dahildir. Kendisine rapor halinde sunmak görevini vermiştir. Ayrıca Parlamenterler Meclisi bu alandaki yetkilerini 1993/488 ve 1995/508 sayılı direktiflerle monitoring usulünü devreye koyarak daha da genişletmiştir. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 39. Parlamenterler Meclisi kararların yerine getirilmesinin gözetimi görevi bağlamında bugün çeşitli araçlara sahip bulunmaktadır. Her şeyden önce bazı kararların yerine getirilmemesiyle ilgili olarak Bakanlar Komitesi'nin açıklamalarını elde etmek amacıyla yazılı soru önergesine başvurmakta tereddüt göstermemektedirler. Örneğin sözleşmenin 5. madde ihlaliyle ilgili mahkeme kararlarına Türkiye'nin uymadığı hakkında M. Clairefight'ın 402 numaralı yazılı sorusu Bakanlar Komitesi tarafından 16.1.2002 tarihinde cevaplandırılmıştır. Dipnot DOK 9327 21.1.2002 aktaran Abdelgavat Lambert AGE sayfa 39 DN 106. Bu tür bir denetim aracıyla Parlamenterler Meclisi kararların yerine getirilmesi sorununu başka platformlara da taşıyabilmekte, Bakanlar Komitesi'ni de işin üzerine ciddiyetle ve cesaretle gitmesi yönünde tahrik edebilmektedir. Diğer yandan Bakanlar Delegesi Başkanı'na her bir parlamento oturumunda parlamenterlerce sorulan sözlü sorularda konunun gündemde kalmasını, sürekli canlı tutulmasını sağlayabilmektedir. Bu yolla da Bakanlar Komitesi henüz yerine getirilmemiş kararlar ve sebepleri hakkında açıklamaya davet edilmektedir. Nitekim Parlamenterler Meclisi 1999 Nisan oturumunda Bakanlar Komitesi Başkanı, Sosyalist Parti ve diğerleri Türkiye ve Hakkar Fransa kararları ile ilgili olarak adeta sigaya çekilmiştir. Bazı parlamenterler burada Bakanlar Komitesi'nden daha sert, fermete olmasını veya olunması gerektiğini ifade ederlerken, bazıları kararlara karşı ayak diremeler konusunda ne gibi önlemlere gidilmesi gerektiği üzerinde açıklamalarda bulunmuştur. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 40. Son yıllarda özellikle Loisy du Türkiye kararının yerine getirilmeyişi noktasında odaklaşan sorunda Bakanlar Komitesi çeşitli eleştiriler almış ve Bakanlar Komitesi'nin bu görevini yerine getirmede yetersiz, hatta daha ileri gidilerek aciz ve ürkek olduğu dile getirilmiş ve yeniden yapılandırılmaya gidilmesi gereği çeşitli resmi toplantılar ve raporlarda ifade edilmiştir. Dipnot, bakınız Abdelgavat Lambert AGE sayfa 40 ve devamı. C. Bakanlar Komitesi'nin baskı araçları. Uluslararası sözleşme metinlerinde açıkça yer verilmemesine karşın, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin hüsnü niyet kuralı, bon foi, good faith çerçevesinde yerine getirilmesi gereği, uluslararası hukukun genel ilkesidir. Bu ilke Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde bir yandan mahkeme kararlarının makul bir süre içerisinde yerine getirilmesini, diğer yandan kararların sözleşmenin temelini oluşturan Avrupa kamu düzeni anlayışının oluşturulması felsefesine uygun yorumlanmasını, bu mantığa aykırı olarak ve karardan bu amaca yönelik bulunmayan sonuçlar çıkartılmasının yasaklanmasını güçlendirmektedir. Dipnot Lambert, AGE, sayfa 104. Belirtelim ki Strasbourg yargıçlarınca aleyhine karar verilen devlete karşı bu kararı yerine getirmeye zorlayacak bir Avrupa silahlı gücü kurulamamıştır. Dolayısıyla kararların yerine getirilmesi, iç hukuk düzenlerindeki gibi maddi bir yaptırımla güvence altına alınmış olmadığından, bağlayıcılık kararının nispi bir özellik gösterdiği söylenebilir. Sonuçta aleyhine verilen kararların yerine getirilmesi, Bakanlar Komitesi'nin gözetimi altında her bir üye devletin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Dipnot Margeno AGE sayfa 31. Kararların zorlayıcılığı şu halde iç hukuk düzenlerinden farklı olarak taraf devletlerin bizzat iyi niyetli yaklaşımına kalmaktadır. Dipnot Renucci AGE sayfa 540. Sur droit international et européen des droits de l'homme sayfa 323. Devlet mahkeme tarafından ihlalin sona erdirilmesi ve sonuçlarının giderilmesi yönünde gerekli önlemleri alma biçiminde bir sonuç yükümlülüğüne mahkum edilmektedir. Ne var ki kimi zaman siyasal etkenlerden de kaynaklanabilen mahkeme kararlarının kişisel açıdan zayıf etkisini pek de keyif kaçırıcı olarak düşünmemek gerekir. Çünkü sözleşme ve ek protokollerini onaylayan devletlerin insan haklarına karşılıklı olarak saygıyı gözetme ve sürdürmesinde son derece büyük ortak çıkarları bulunmaktadır. Dipnot Margeno AGE sayfa 31. Elbette uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesinde sözleşmeye bağlılık ilkesi, Pacta sunt servanda, uzun zamandır uygulana gelen bir yaptırım aracıdır. Ne var ki yine de maddi bir yaptırım gücüne sahip olmaktan uzak olduğu açıktır. Ancak diğer uluslararası koruma mekanizmalarından farklı olarak Avrupa denetim sistemi, ihlal kararlarının yerine getirilmesini ilgili devletlerin iyi niyetine, bon foi, good faith, bırakılmış bir yükümlülük alanı olmanın ötesine taşımıştır. Bu bağlamda kararların yerine getirilmesini izleme görevi verilen Bakanlar Komitesi, bu görevini sözleşmeye bağlılık gibi manevi yanı ağır basan yaptırım dışında çeşitli maddi zorlama araçlarıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Dipnot Jacobs White AGE sayfa 431. Bunların başında hiç kuşkusuz Avrupa Konseyi statüsünde yer alan hükümler gelmektedir. Mahkemenin aleyhine verdiği kararı yerine getirmeyen, savsaklayan, reddeden ilgili devlet, Avrupa Konseyi statüsünün 3. maddesini ihlal etmiş olacağından 8. maddede yazılı yaptırımın işletilmesi devreye konulabilmektedir. Konsey statüsünün 3. maddesi, her konsey üyesi devletin hukukun üstünlüğü ilkesiyle yargı yetkisi içindeki herkesin insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanması ilkesini kabul ettiği ve 1. bölümde belirlenen konsey amacının gerçekleşmesinde içten ve etkin bir biçimde işbirliği yapmayı üstlendiği hükmüne yer vermektedir. Konsey statüsünün 8. maddesinde ise 3. madde hükümlerini ciddi bir biçimde ihlal eden herhangi bir konsey üyesinin temsil hakları askıya alınabilir ve Bakanlar Komitesi tarafından konsey üyeliğinden çekilmesi istenebilir. Üye devlet buna uymazsa Bakanlar Komitesi belirleyeceği bir tarihten itibaren bu devletin Avrupa Konseyi üyeliğinin sona erdiğine karar verebilir. Dipnot Avrupa Konseyi statüsü metni için bakınız www.tbmm.gov.tr/insanhak/insanhakları.htm (29.10.2003). İşte AİHM'nin kararlarını yerine getirmeyen taraf devlet, konsey temsil hakkının askıya alınması veya üyelikten çıkartılması yaptırımı ile karşı karşıya kalabilir. Dipnot Jacobs White AGE sayfa 431, Renucci AGE sayfa 541, Reisoğlu AGE sayfa 186. Böylece Bakanlar Komitesi tarafından işletilebilecek en son yaptırım, konsey statüsünün 3 ve 8. maddelerinde düzenlenen konsey üyeliğinden çıkarılması tehdidi, Bakanlar Komitesi'ne önemli bir baskı aracı sunmaktadır. Bununla birlikte şimdiye kadar Bakanlar Komitesi, üyeliğin askıya alınması veya çıkartılması yönündeki yetkisini herhangi bir üye devlet için kullanma yoluna gitmemiştir. Aslında böyle bir sert yaptırımın devreye konulması da doğrusu Bakanlar Komitesi tarafından pek arzulanmamaktadır. Bir üyenin konsey dışına itilmiş ve izole edilmiş olmasının Avrupa coğrafyasında insan haklarının korunmasında sorun yaratabileceği, hiç değilse sistem içerisinde tutarak daha esnek yaptırımlar aracılığıyla taraf devleti kazanma çabasının insan haklarının korunmasında daha etkili sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Dipnot Jacobs White AGE sayfa 434. Zaman zaman bu tür keskin bir yaptırımın devreye konulması, ateşi düşürmeden termometreyi kırmak, brise la termometre sans baisser la fièvre anlamına gelen bir Fransız atasözüyle ifade edilmekte ve bu tarz radikal bir yaptırımın sorunu çözemeyeceği dile getirilmektedir. Tabir caizse Bakanlar Komitesi açısından önemli olan meyve yemek olup bağcı dövmek değildir. Bu nedenle bir üyenin konsey dışına çıkartılması gibi bir sert ve radikal yaptırıma en son çare olarak başvurulması yönünde bir kanaat hakimdir. 1967'de Yunanistan'da askeri juntanın yönetime el koymasının ardından ortaya çıkan insan hakları ihlallerine dayalı olarak yapılan devlet başvuruları sonucunda verilen kararların boş ve geçersiz olduğu, bunlarla ve ayrıca raporlarla bağlı kalmayacağı yönündeki açıklamaları Yunanistan'ın ciddi anlamda üyelik durumunun değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Ancak bu yönde bir karar henüz alınmaksızın Yunanistan Avrupa Konseyi üyeliğinden kendisi çıkmış ve junta yönetiminin devrilmesine kadar da tekrar katılmamıştır. Dipnot Jacobs White AGE sayfa 432-433. Türkiye 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından gözlem altına alınmışsa da anayasal düzene en kısa sürede geçileceği, konsey amaçları dışında bir yapılanmanın ortaya çıkmayacağı ve anayasal düzenin esaslarını da AİHS oluşturacağına ilişkin bildirimleri üzerine ve aleyhine yapılan başvurularda verilen kararları yerine getirilmesinde herhangi bir sorun yaşanmaması nedeniyle üyeliğin askıya alınması veya üyelikten çıkartılması gibi yaptırımlar sadece söylem düzeyinde kalmıştır. Dipnot 1.7.1982 tarihinde konsey üyesi 5 devlet Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç Türkiye'yi 12.9.1980 ile başvuru tarihi arasında AİHS'nin bir kısım maddelerini, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, din vicdan özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ihlal ettiği gerekçesiyle AİHK'ye şikayet etmiştir. Konsey, Türkiye'de gerçekleştirilen anayasal ve yasal düzenlemelerden kaygılanmış ve konsey statüsünün 3. maddesindeki temel değerlerle bağdaşmadığı görüşünü ifade etmiştir. Bununla birlikte konsey üyeliğinden çıkartılması istemlerine pek sıcak bakılmamıştır. Ancak 1984 Mayıs'ına kadar Türk milletvekillerinin yetki belgeleri onaylanmamış ve ortaya çıkan gelişmeler güdümlü demokrasi olarak değerlendirilmiştir. 1984 Kasım'ında ise Türkiye'nin Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı istemi onaylanmamıştır. Ancak 1985 yılına gelindiğinde Parlamenterler Meclisi'nde Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin onaylanmasıyla Konsey-Türkiye ilişkilerinde yumuşamalar başlamıştır. Bu arada yapılan devlet başvurusu da dostça çözüm yoluyla sonuçlanmıştır. 1986 Nisan'ında Türkiye'nin Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını güvenceye almasıyla Konsey-Türkiye ilişkileri tamamen normal sürecine girmiştir. Bakınız Sencer, Bireysel Başvuru Hakkı, AGE, sayfa 17-18. Bugüne kadar herhangi bir taraf devlet için işletilmemiş olsa da Avrupa Konseyi statüsünün üye devletlere getirdiği yaptırımın bizatihi varlığı dahi önemli bir baskı unsuru olarak görülmektedir. Taraf devletler böyle bir yaptırımın kendileri hakkında devreye konulabilmesini arzu etmemekte ve doğrusu bunu göze alamamaktadırlar. Dipnot: Renucci AGE 540-541, Abdelgavat Lambert AGE sayfa 38. Şu halde AİHM'nin kararlarının ilke olarak icraî yönü bulunmadığından yerine getirilme, irade ve modalitesi bir anlamda taraf devletlerin iyi niyetine kalmış gibi görünse de realite de bundan çok farklı bir görüntü sergilemektedir. Bir kere taraf devletler kararları yerine getirmek konusunda büyük bir iyi niyet içerisindedir. Bunda günümüzde giderek insan hakları alanında kamuoylarının hassasiyetlerinin artması ve taraf devletlerin zaten bir bakıma insan hakları ihlallerini gidermede düne göre daha fazla duyarlı olması gerektiği bilinci içerisinde bulunmalarının temel etken olduğu söylenebilir. Diğer yandan insan haklarının korunmasında, istikrarlı bir Avrupa düzeninin gerçekleştirilmesinde taraf devletlerin ortak çıkarının bulunduğu, kıta genelinde güçlü bir ortak demokratik düzenin varlığının bütün üyeleri güven ortamı içerisinde tutacağı, sözleşmenin hazırlanış ve kabul edilişinin bu amaca dayandığı yönündeki ortak anlayış, kararların yerine getirilmesinde Bakanlar Komitesi'nin de büyük ölçüde işini kolaylaştırmaktadır. Başka bir deyişle, Soğuk Savaş'ın saldığı korku ve istikrarsızlığın yeniden yaşanmak istenmemesi ve barışçıl ve tehditlerden emin bir Avrupa coğrafyası üzerinde yaşama arzusu, Avrupa camiasını, insan hakları ortak güvence sistemine sıkı sıkı sarılmaya ve bunu kurumsallaştırmak amacıyla oluşturulan mahkeme kararlarına ve Bakanlar Komitesi tavsiyelerine recommendation, gönüllülük esası çerçevesinde uymaya ve uymayanlar üzerinde diplomatik baskılar oluşturabilmeye itmektedir. Dipnot: Jacobs White, AGE sayfa 432. Örneğin Bakanlar Komitesi, bakanlar veya taraf devlet temsilcilerini Bakanlar Komitesi toplantılarında dinlemeye alabilmekte, insan hakları ihlalleri konusunda duyarsızlıkları, isteksizlikleri ifade edilebilmektedir. Diğer yandan komite başkanı, resmi ve kamusal düzeyde bir veya daha fazla mektup yoluyla komitenin bakış açısını ve sorun hakkındaki görüşlerini tek taraflı olarak ilgili devlet yönetimine iletmekte ve bir anlamda dikkatini çekmekte, aralıklarla tavsiye ve teklifler sunma, interim resolutions, yolunu kullanarak sorunu kamuya tanıtabilmekte ve böylece Avrupa kamuoyu oluşturabilmektedir. Ayrıca Bakanlar Komitesi, ilgili devlet Avrupa Birliği üyeliği adaylığı statüsü olan devletlerdense, birlik üyeleri nezdinde olumsuz bir imaj ortaya koymak gibi çeşitli zorlama araçlarını kullanma yoluna gitmektedir. Dipnot: Jacobs White AGE sayfa 432'den 435'e. Örneğin Loisy-Dieu kararı Avrupa Konseyi organlarının olduğu kadar AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun son 3 yıldır Türkiye hakkında hazırladıkları raporlara da girmiştir. Uygulamaya bakıldığında taraf devletlerin sözleşmeye aykırılığı tescilli hale gelen iç hukuk kurallarını, anayasa, yasa vesaire, sözleşme ile uyumlu hale getirdikleri, mahkeme kararının gerekçelerini de dikkate alarak yeni düzenlemelere gittikleri, Hatta bir kısım taraf devletlerin mahkeme tarafından mahkum edilen bir düzenlemeyi dikkate alarak doğrudan kendisiyle ilgili bir ihlal kararı olmasa da iç hukukunda gerekli değişiklikleri yaptıkları, sözleşme ile uyumlaştırdıkları görülmektedir. Dipnot. Mahkeme kararlarının taraf devletlerin iç hukuk düzenlerinde yol açtığı değişiklikler konusunda bakınız. Res AGE sayfa 277 ve devamı. https://www.ecr.int/f/docs/effects/of/judgments.html:(26.10.2003) Esasen doğrusu ve yapılması gerekenin de bu olduğunu belirtelim. Şu var ki bugün yargı kararlarının yerine getirilmesinde normal sürelerin çok ötesinde gecikmelerle karşılaşıldığı gibi, kimi zaman az da olsa hiç yerine getirilmeme örnekleriyle karşılaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu durumlar 7 grup nedene bağlanmaktadır. Siyasal nedenler, mali bütçe imkanları, iç hukukta reform nitelikli değişim gereksinimi, kararın icrasının diğer devlet organlarının da devreye girmesi gereken karmaşık bir yapıyı gerekli kılması, kararın anlaşılmasındaki güçlük ve belirsizlikler, yasama organının devreye girmesine bağlı nedenler ve kamuoyuna bağlanan nedenler. Dipnot, Abdelgavat Lambert, AGE, sayfa 44. Bir yandan Bakanlar Komitesi'nin, diğer yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin girişimleri ve izlemeleri sonucu, AİHM kararlarının yerine getirilmesi konusunda geçmişte yaşanan sorunlar bir hayli asgari düzeye indirgenmiştir. Özellikle Bakanlar Komitesi birçok defa ağır eleştirilere maruz kalmış, pasiflikle itham edilmiştir. Kararların yerine getirilmesine AİHM'nin otoritesi ve Avrupa İnsan Hakları Koruma Sistemi'nin meşruiyeti bakımından büyük bir önem atfedildiğinden kararın yerine getirilmeyişi, kayıtsız kalınması, sürüncemede bırakılması, bir anlamda Avrupa kamu düzeninin hiçe sayılması, ciddiye alınmaması ve konsey statüsünün 3. maddesinde ortaya konulan hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınması olarak algılanmaktadır. Özellikle Hakkar Fransa, iç hukukta yeniden yargılama yapmaya yönelik bir yanı olması nedeniyle bu kararın iç hukuk düzeninde uygulanmasının imkansızlığı gerekçesiyle Scozzari ve Giunta İtalya kararını, İtalya kararda araçların seçimi konusundaki serbestlik hakkının elinden alınması ve kendisini bağlayıcı önlemlere yer verilmesi nedeniyle uygulamaya koymamıştı. Bunların dışında Avrupa kamuoyunda en fazla tartışmaya sahne olan ve en uzun süre yerine getirilmeyen karar olarak kayıtlara geçen Luazidu Türkiye kararıdır.